Ayrım 5.
12. Bölüm. Deniz'in yanındaki afeti devran kim? Nehir'le Deniz, yaşadıkları ayrılıkları ve yalnızlıklarını kendilerine saklıyor. Hayalen beraber oldukları birilerinin varlığını açık açık değilse de, ima yoluyla birbirlerini hissettirerek daha rahat hareket edebiliyorlar. İş görüşmesinden çıkarken aceleci tavırlar takınan Nehir'in arkasından onun sevgilisiyle buluşmak için sabırsızlandığını düşünebiliyor Deniz. Nehir ise saplantı haline gelmiş sabah toplantılarında Deniz'in bir önceki geceyi kiminle geçirdiğini düşünmeden edemiyor. İkisinin de karşısındakinin yanlış düşünmesini sağlamak için özel bir gayreti yok. Davranışları doğal, ancak kendilerinin henüz farkında olmadığı ilk aşk kıvılcımlarıyla beraber kuşku ateşi de yüreklere düşmüş bir kere. Bu yüzden gerçekte var olmayan hayali sevgililerle birbirlerinin canını yakmaktan kendilerini alamıyorlar. Bu konuda Deniz, Nehir'den bir adım önde. Geç kalmaktan, özellikle de şu sıralar Deniz'le olan buluşmalarına yetişememekten nefret ediyor Nehir. Ama ne yapsın, burası İstanbul. Trafik karabasan gibi çöküyor insanın üzerine. Kesin bir randevu zamanı vermek imkansız. Neyse ki bu saatlerde yoğunluk fazla değil. Az sonra orada olabilecek Nehir. Dikkatini yola vermiş, elinden geldiğince hızlı sürüyor arabasını. Örnek konakta gerçekleşecek hafta sonu ağırlamasının son aşamasındaki pürüzleri gidermek amacıyla Beylikdüzü'nde sitede buluşacaklar Deniz'le. Pınar, Hakan ve diğer ekip arkadaşlarıyla beraber günlerdir su yolu yaptıkları Büyükçekmece yolunda bu kez tek başına Nehir. Arabanın arkası yüklü. Biraz da alışveriş yüzünden gecikti zaten. Bu tür ince ayrıntılarla uğraşmak onun işi değil. Pınar'la Hakan özveriyle çalışıyorlar ama yılın moda renkleriyle kendinizi şımartın sloganıyla tanıtımı yapılan nevresim takımlarının görünce dayanamadı Nehir. Konuk odalarındaki yataklara serilmek üzere aynı desene sahip farklı renk tonlarında 5 takım seçip paketletiverdi. Turuncu, sarı, pembe, leylak, kırmızı beyaz, sarı siyah, lacivert yeşil. Fazla mı kaptırmıştı kendini bu işe? Sezenlerle ortak çalışmalarını bitirip de yollarını ayırınca sudan çıkmış balığa dönmesindi sakın. Aslında sona eren her büyük işin kampanya ya da tanıtımın ardından boşluğa düşmüş gibi hissederdi kendini. Biliyordu bu kez de öyle olacaktı. Hayır, onu kucaklamaya hazırlanan boşluğun derinliğiyle Deniz'in varlığı arasında hiçbir ilinti yoktu. Olamazdı, olmamalıydı. Sitenin kemerli kapısından girip arabasını otoparka bıraktıktan sonra danışmadaki görevliye anahtarı uzatıyor Nehir. Bagajdaki eşyalar eve taşınsın lütfen. Deniz Bey geldi mi? Geldiler. Havuz başında sizi bekliyorlar. Geldiler mi? Kimler? Yalnız değil mi Deniz? Yardımcılarından biri olmalı diye düşünerek çimenlerin üzerinde seke seke havuza doğru ilerlerken evden çıkmadan sımsıkı bağlayıp at kuyruğu yaptığı saçlarını tokanın kıskacından kurtarıp serbest bırakıyor. Hiç dile getirmedi ama toplu saçtan hoşlanmıyor galiba Deniz. Nehir'in omuzlarına dökülmüş saçlarını dalıp gittiğinde gözlerindeki ışıltı daha da belirginleşiyor sanki. Havuz başında kamelyanın altındaki masayı ortalarına alıp oturmuş iki kişi. Deniz'in arkası dönük. Nehir'in ilk gördüğü de onun karşısında oturan kişi oluyor haliyle. Kızıl, harili saçları omuzlarından aşağılara, neredeyse beline kadar inen, zerrece makyaj yapılmamış yüzündeki doğal güzelliğin onca mesafeden fark edildiği, daptaracık kot pantolonu, derin göğüs dekoltesinin seçildiği yakası açık ipek bluzu, yüksek topuklu çizmeleri, gülerken ki Deniz'e sokulmuş, devamlı gülüp konuşarak bir şeyler anlatıyor, iki yana sallanan ince halka küpeleriyle, sade kol saatine eşlik eden üzerindeki tek takı bu, eskilerin afeti devran dedikleri cinsten bir güzel. Donup kalıyor Nehir. Kesseler kanı akmayacak. Derin soluklar alırken adımlarını ağırlaştırarak zaman kazanmaya çalışıyor. Bir yandan da için için azarlıyor kendini. Ne bekliyordun? Söylemedi mi sana? Çevremdekiler diye üstü kapalı anlatmadı mı? Kendi kendine bilinçaltından umutlanır olmuşsun sen. Ne büyük hata. Bağışlanır gibi değil. Hadi toparlan da işine bak artık. Neyse, bu durumun tek tanığı yine sensin. Kendinden bile utanırsın aslında. Yapına ters çünkü böyle içten içe umuşlar. Boş ver. Hiç olmamış say. Bunun da altından kalkarsın sen. Yeterince toparlandığından emin olunca adımlarını hızlandırıyor, masanın yanına geldiğinde olabildiğince sakin. Merhabalar diyor, yüzüne iliştirdiği iğreti gülüşle. Konuğuyla kendinden geçercesine keyifli bir sohbeti paylaşan Deniz'le göz göze gelmemeye çalışıyor. Hoş geldin diye ayağa fırlıyor Deniz. Kusura bakma diyor, konuğumuz olacağından söz etmemiştim sana. Tanıştırayım, Dila. Bu sabah Londra'dan geldi. Ben de havaalanından alıp doğruca buraya getirdim. Dilacığım, Nehir Hanım da daha önce sana söz ettiğim, konaklarımızın pazarlamasında bizlerden yardımını esirgemeyen çok değerli bir arkadaşımız. Dudaklarından dökülen memnun olduğum sözcükleri öylesine cılız ki açık havaya çıkmalarıyla çiçek kokularına karışmaları bir oluyor. Geride kalansa üzerlerine çöküveren gerilimli bir sessizlik. Sessizliği bozacak, biraz önceki sohbetin cıvıltısını yeniden canlandıracak, o sohbete Nehir'i de katıp ortamı rahatlatacak tek kişi Deniz. Ama o birbirlerini merakla süzen iki kadının gizli çekişmesinden zevk alır gibi meraklarını körüklemek, onları daha da kışkırtmak için elinden geleni yapıyor. Tanıtım kokteylinde gözlerim hep seni aradı diyor Dila'ya. Geldim işte diye nazlı nazlı gülümsüyor Dila. Şehre bile inmeden soluğu yanında aldım. Gördüğün gibi. Havaalanıyla Beylikdüzü'nün yakınlığından değil yani. Aşk olsun. İstanbul'un en ücra köşesinde bile olsan öncelikle sana koşmaz mıyım ben? Ne kadar özlemişim buraları. En çok da seni. Kaçacak yer arıyor Nehir ama kıpırdayamıyor. Bugünkü toplantıyı yarına erteleyelim isterseniz diye doğruluyor sonunda. Birazdan Pınar'la Hakan da gelecek. Konağın içindeki son düzenlemeleri yapar gideriz. Rahatınıza bakın siz. Deniz ağzını açıp bir şeyler söylemeye hazırlanırken birden öne çıkıveriyor Dila ve gereken yanıtı yapıştırıyor. O da ne demek öyle? Yabancı mıyım ben? Yüzüne tokat gibi şaklayan sözler Nehir'i ayıltmaya yetiyor. Tabii ya, yabancı olur mu hiç? Nasıl da düşünemedi Nehir? Deniz'in beraber olduğu insan onun diğer yarısı değil midir? Dila ise konuşmasını sürdürüyor. İnci beyazlığındaki dişlerini ortaya çıkaran sıcacık gülüşüyle çok acımasızsınız diyor Nehir'e. Abi kardeş, iki satır hasret giderelim dedik, onu da çok gördünüz. Abi kardeş mi? Bir anda kafasına üşüşüveren sorulardan hangisine yanıt arayacağını bilemiyor Nehir. Pot üstüne pot kırıyor şaşkınlığından. Kendisini denetleme gücünü yitirmiş gibi Deniz'den fütursuzca hesap sorabiliyor. Neden kardeşim diye tanıtmadın Dila'yı? Deniz yüzünde Nehir'in o güne dek görmediği hınzırlıkla alaycı bir gülüşle ''Kardeşim olmadığını da söylemedim ama'' diyor. Kendince yanlış yorumlar mı yaptın yoksa? Ancak o zaman yaşananların kurgulanmış bir oyun olduğunu kavrayabiliyor Nehir. Dila'nın ''Kaç kez dilimin ucuna geldi abicim'' diyecektim. Zor tuttum kendimi deyişiyle oynanan oyundan iyice emin oluyor. Yanlış yorum falan yok diye kayıtsızca omuz silkiyor Nehir. Kardeşinin yerinde bir başkası da olabilirdi. Ne var bunda? Son cümleleri söylerken iyiden iyiye cılızlaşıyor sesi. İnandırıcılıktan uzak olduğunun farkında. Bir insan kendi inanmadığı bir şeye karşısındakini nasıl inandırabilir ki? Sonraları dönüp serin kanlı bir bakış açısıyla olaya baktıklarında ilk somut aşk itiraflarını karşılıklı olarak o gün orada yaptıklarını görecekler. Nehir, Deniz'e karşı kayıtsız olsa, nispet yapmak için karşısına çıkarılan kadın ya da genç kıza neden bu kadar tepki versin ki? Kendi içinde değerlendirdiğinde daha net görebiliyor tabloyu. Bundan önceki iş ilişkilerinde ortak çalıştıkları iş adamlarından hiçbirinin beraber olduğu kişiyle böylesine ters düşmedi Nehir. Deniz ona vurgun olmasa, senaryosunu kendi yazdığı kıskandırma oyununu sahneye koyarak neden Nehir'in tepkisini ölçmeye kalksın ki? Daha önce hiç kimselere böyle bir oyun yapma gereği duymadı Deniz. Oynanan oyunda perdenin inmesiyle beraber gitgide koyulaşan sohbet Nehir'le Dila'yı birbirine kaynaştırıyor. Londra'da ekonomi master yaptığını, Türkiye'ye dönmek için en az 2 yıl olduğunu anlatıyor Dila. Nehir ise daha yüzeysel konularla geçiştirmeye çalışıyor sohbeti. Ayrıntılara inmesine gerek yok. Biraz sonra da yapılacak çok iş var diyerek kalkıyor. Konağın içini düzene sokmak için son günümüz. Yarın catering şirketi gelip ön hazırlıklarını tamamlayacak. Cumartesi de konuklarımızı ağırlayacağız. Ona kalsa iki kardeşi baş başa bırakıp işe koyulacak. Ama Dila'nın oturmaya hiç niyeti yok. Ucundan yakaladım zaten diye fırlıyor yerinden. Bırakın biraz da ben ter dökeyim. Konağın içi kalabalık. Yığınla çalışan var. Biraz önce gelen Pınar'la Hakan onlara nezaret ediyorlar. Deniz'in büyük patron sıfatıyla elini işe sürmemesi doğal ama o da kendi oturacağı evmiş, yuvasıymış gibi bir şeyler yapmaya çabalıyor kendince. Nehir'le Dila hevesle çalışanların başında geliyor. Nehir'in getirdiği nevresimleri, yorganları geçirip yatakları hazırlıyorlar. Salondaki büfelerin içine çatal bıçak takımları yerleştiriliyor. Nehir de bu kadar çalışıp yorulmak zorunda değil. Yapılan işleri denetlemesi yeterli. Ancak severek yapıyor. Özverisi içten. Tekrar tekrar dolaşıyor odaları. Eksik kalmasın, gelenler söyleyecek tek kusur bulamasınlar diye. Nehir, Deniz ve Dila yorucu iş maratonunun ardından salonda oturup yorgunluk kahvelerini içerlerken Nehir'in gözleri dört bir yanı taramakla hala. Arayış içinde sanki. Dört dörtlük döşenmiş salonda bir eksik var ama ne? Bakışlarındaki açlığın nedenini buluyor sonunda. Çorak bir çöle benziyor burası diye ifade ediyor içinden geçenleri. Madde var ama ruh yok. Kristaller, gümüşler, çin iğnesi işlemeli örtüler düşünülmüş ama tek bir tablo asmamışız duvarlara. Örneğin şöminenin üzerine ünlü bir ressamın tablosunu yerleştirsek fena mı olur? Deniz ile Dila'nın garip bir bakışmada buluşmaları üzerine ekliyor. Abarttım galiba. Ressamın ünlü olması şart değil. Salonun görkemine, sıcak havasına yarışır bir tablo bulsak yeter. Doğru ya, nasıl da düşünemedik diye kendi kendine söyleniyor Deniz. Hem de boğazımıza kadar boya kokusunun içindeyken. Buğday ambarında açlık çekilmiyor abicim diye gülüyor Dila'da. Ardından görünürde konuyla hiç ilgisi olmayan bir soru yöneltiyor Nehir'e. Annemle tanıştınız mı siz? Yani Nisa Sezen'le. Evet, kokteylde tanışmışlar. Ayaküstü hal hatır sormuşlardı birbirlerine ama derinlemesine bir sohbeti paylaşacak fırsatları olmamıştı. Ressam Nisa Sezen desem, senin için bir şey ifade eder mi? Tabii ya, ah Nehir, ah! Gaf üstüne gaf yapmakta üstüne yok. Nisa Sezen'le tanıştırıldığında, kim bu Nisa Sezen, nereden hatırlıyorum bu adı? Halil Sezen'in eşi olması dışında neyi çağrıştırıyor bana diye kara kara düşüneceğine, sonrasında baba oğul Sezenlerden birinin eşi, diğerinin annesi işte aldatmacasının ardına sinip oturacağına biraz sorup soruştursaydın, en azından internete gidip baksaydın ya. Annem, Türkiye şartlarında ünlü sayılabilecek bir ressamdır diyor Deniz. Eserleri pek çok kişisel ve toplu resim sergisinde yer aldı. En azından resme ilgi duyan kesimlerce tanınır. Konuşsa da durumu düzeltemeyecek nasılsa Nehir, susmayı yeğlemesi bu yüzden. Neyse ki Dila cıvıl cıvıl konuşmasıyla bilmeden onun mahcup sessizliğinin de üstünü örtüyor. Abicim, anneme söylesek tablolardan birini bize armağan eder mi? Neden olmasın? Hele isteyen gurbetten gelmiş biricik prensesi olursa reddedeceğini hiç sanmam. 13. bölüm Nisa Sezen. Ertesi gün Sezenlerin Yeniköy'deki yalısına davet ediliyor Nehir. Davet sahibi Nisa Sezen. Düzenleyicisi, senaristi, sahneye koyanı, yönetmeni ise annesiyle Nehir'in arasında köprü görevini seve seve üstlenen Dila. Akşam üzeri çaya bekliyor annem diyor telefonda. Seni tablolarıyla tanıştırabileceğini söyledi. Aslına bakarsan biraz dil dökmem gerekti. Yanlış anlama, sana değil tavrı. Eve gelen konuklarla resim çalışmalarını paylaşmaktan pek hoşlanmaz annem. Sanatçıların dünyasına girmek zor anlayacağın ama senin öncelikle resimlerle ilgileneceğini peşinen kabul etti. Deniz gelmemiş. İşlerinin yoğunluğunu bahane etse de resim seçimini kadınların aralarında halledeceği bir durum diye nitelendirdiği kesin. Nisa Sezen, Dila ve Nehir. Yeniköy'deki muhteşem yalının salonunda denize karşı oturmuş çaylarını yudumlarken henüz kendisine tanınan ayrıcalığın farkında değil Nehir. Manolya konaklarına armağan edilecek tablonun seçiminde onun fikrini de alacak olmaları büyük incelik. Kafasındaki zamanlamaya göre çay saatinin bitiminde Nisa Hanım birkaç tablo gösterip seçim yapmalarını isteyecek ya da kendi seçtiği tabloyu elleriyle teslim edecek. Tüm beklentisi bundan ibaret Nehir'in. Orada sıradan bir konuk gibi koltuğa kurulmuş, boğazın sularını seyrederken ziyaretinin burada noktalanmayıp köşkün bir başka bölümünde soluk kesici bir serüvene, gerçek bir yaşam dersine dönüşerek süreceğini aklına bile getirmiyor. Nisa Sezen, 50'li yaşlardan hiç payını almamışçasına genç görünümlü, bol ipek giysisinin içinde salınan incecik bedeniyle konuşma aralarında denizin maviline teslim etmeyi yelediği buğulu ela gözleriyle içinde yaşanılan dünyaya değil de gizemli, soyut bambaşka bir aleme ait sanki. Ses tonu alçak, hep aynı düzeyde konuştuğunda kadifeye dokunmuş hissi yaratıyor karşısındakine. Kokteylde karşılaştıkları ilk gün sıkı bir topuzun içine hapsedilmiş saçları doğal dalgalar halinde omuzlarından aşağı dökülüyor. Güzel bir kadın ama güzellikten öte masalsı bir çekiciliğe sahip. Aura dedikleri az sayıda insana kucak açan özel çekim alanının odağına kurulmuş, bu alanın içine girecek erkek dişi herkesi etkileyerek kendisine tutsak etmeye hazır. Ayrıcalığının saltanatını sürüyor. Çay servisi bitti. Dila'nın gözü annesinden gelecek komutta. Nisa Hanım'ın uzaksıl bir gülüşle hafifçe başını eğmesi yeterli oluyor. Atölyeye geçebiliriz artık diyor Dila. Bu iyi işte. Bir ressamı ilk kez yakından tanıma fırsatı bulmak bir yana, tabloları doğdukları yerde atölyede görebileceği için şanslı olduğunu düşünüyor Nehir. Önde Nisa Hanım, arkasında Dila ve Nehir, yalı binasına bahçeden ayıran mermer yol boyunca yürümeye başlıyorlar. Yeşillik, çiçek ve ağaç yoğunluğu gitgide artmakta. İki yanı ve tepesi sarmaşıklarla örtülü upuzun bir çardağın altından geçerek ulaştıkları kapı, ulu ağaçların gölgesine gizlenmiş tek katlı bir binaya ait. İşte annemin mabedi diye fısıldıyor Dila. Varlığını bilsek de Nisa Sultan'ın gizli tapınağıdır burası. Duraklıyor Nehir, yeni adımını atıp atmamakta kararsız. Rahatsız etmeseydim. Meraklanma, istesen de rahatsız edemezsin diye gülüyor Dila. Çünkü onun izin verdiği kadarını görür, izin verdiği kadarını yaşarsın içeride. Nisa Hanım, demir kapıyı açıp da Nehir'le Dila'ya yol gösteriyor. Adım attıkları yer oldukça büyük bir sahanlık. Devasa boyutlara erişmiş renk renk çiçeklerle botanik bahçesini çağrıştırıyor. Orta yerde fıskiyeli bir havuz var. Mermer zeminin üzerinde küçük antika sandalyeler, sedef kakmalı ceviz sehpalar serpiştirilmiş. Havuzun kenarından dolanıp atölyenin giriş kapısına ulaştıklarında gözlerine inanamıyor Nehir. Kemerli kapının üzerinde Frida Kahlo'nun kırık kolon tablosunun dev bir kopyası var. Frida'nın geçirdiği kaza sırasında kırılan omurgası, tüm bedenini saran metal korse, simsiyah uzun saçları, alnında simsiyah bir set gibi duran ortası çatık kaşları ve dayanılmaz acıları. Resim sanatıyla fazlaca ilgisi olmasa da Frida'yı ve bu trajik tabloyu tanıyor Nehir. Ancak Nisa Hanım'ın atölyesinin kapısında aniden burun buruna gelince şaşkınlığını ve sarsıldığını gizleyemiyor. Merak etmeyin diye gülümsüyor Nisa. Un ufak olmuş kemiklerine, tüm organları örselenmiş bedenine inat, ayakta kalmayı ve dünyanın en ünlü ressamı olmayı başardı o. Ve burada yer almayı fazlasıyla hak etti. Konuğunu ne derece ürkütmüş, şaşırtmış olduğunu anlamak istercesine tepeden tırnağa süzüyor Nehir'i. Beklediğini bulmuş gibi daha sakin bir ses tonuyla anlatmayı sürdürüyor. Biliyorsunuz, her alanda olduğu gibi tüm sanat dallarında da erkeklerin egemenliği hüküm sürmüştür hep. Yalnız bizde değil, tüm dünyada. Frida Kahlo ise istisna. Onlarca yıl öncesinden bugüne uzanabilmiş erişilmez bir efsane o. tablonun altındaki tarihi eliyle okşayarak mırıldanıyor. 6 Temmuz 1907, 13 Temmuz 1954. Kısacık ömrüne neler sığdırmış. Tablonun önünde kendi kendine sayıklar gibi konuşan Nisa Hanım'ın bu hali yadırganmayacak gibi değil. İmrenme, kıskançlık, hayranlık ve feminizmi çağrıştıran sivri düşünceler. Hangisinin ağır bastığını kestirmek zor. Gizli bir güç. Gizli bir güç tarafından belli miktarlarda tanıştırılıp harmanlanmış. Nisa Hanım'ın bedenine enjekte edilmişler sanki. Frida'ya hayran. İmreniyor ona ama kıskanıyor da. Feminist söylemleri ise Frida ile aynı noktaya gelemeyen hem kendisi hem de diğer kadınlar için. Tablonun asılı olduğu kemerli kapı büyüyecek bir salona açılıyor. Nisa Hanım'ın rehberliğinde içeriye adım attıklarında nehirin şaşkınlığı ikiye katlanıyor. Zemini bordo halıyla kaplı olan salonun duvarları Frida Kahlo'nun tablolarıyla bezeli. Altlarında isimleri var. Kökler, otobüs yolcuları, Trotskiye armağan. İstemsizce geriye doğru bir adım atıyor Nehir. Yanı başında gülümseyerek kendisine bakan Dila olmazsa arkasına bakmadan kaçıp gidecek. Gördüklerinin ve yaşadıklarının hiç de normal olmadığını düşünüyor çünkü. Gerilen sinirleri gevşetmek Dila'ya düşüyor. Gördüğün gibi Nehirci, annem gerçek bir Frida hayranıdır. Gergin ortamı yumuşatması beklenen bu sözler tam tersine kışkırtıcı etki yapıyor Nisa Hanım'ın üzerinde. Kendince putlaştırdığı besbelli olsa da Frida'yı bir yandan göklere çıkarırken bir yandan da acımasızca yermekten geri durmuyor. Evet hayranım ona diye meydan okuyor kızına. Pek çok eleştirmenin de onayladığı gibi yalnız Meksika'nın değil dünyanın en iyi ressamı o. Birden tizleşiyor sesi. Ama söyler misin bana, şansı yardım etmese zirveye tırmanabilir miydi? Sinirle gülüyor. Bu da şans mı diyeceksin? 6 yaşında çocuk felci, sonrasında vücudunu hajat eden o feci kaza. Karnından girip bel omurlarını zedeleyerek dışarı çıkan kazık misali metal çubuklar. 34 kez ameliyat masasına yatmış. Bir türlü şifa bulamamış. Kocası tarafından aldatılınca da bedensel ve ruhsal acıları birbirine karışmış. Böyle bir insanda şans ne gezer değil mi? Frida'nın farklılığı işte burada. Başkaları için felaket sayılabilecek her olumsuzluk, mesleki kariyerinin şans hanesine yazılmış. Misal mi? Kaza sonrasında yıllarca yatağa bağlı kalıyor Frida. Sıkılmasın diye tam üstüne ayna yerleştiriyorlar. Kendini bu aynadan göre göre ünlü portrelerini yapmaya başlıyor. Oto portrelerini. Kazanın getirdiği ilk anda kayıp gibi görünen bir başka ilginç gelişme daha var. Frida, Mexico City'de Ulusal Hazırlık Okulu'nun tıp eğitimi bölümüne yazılıyor. Okulun hazırlık sınıfına kabul edilen ilk kız öğrencilerden. Amacı okuyup doktor olmak. Kaza yüzünden devam edemiyor eğitimini. Düşünsenize, doktor olsa bu resimleri yapamayacaktı belki de. Annemi en çok etkileyen nokta da bu deyip gülümseyerek araya giriyor Dila. Çünkü Frida'nın tam tersi bir durumu yaşamış. Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümünde okurken babamla tanışmışlar. Okulu bırakıp gencecik yaşında evlenivermiş annem. Aradan geçen yıllara, onca yaşanmışlıklara rağmen evlenmek uğruna eğitimini bıraktığı için kendini affedemiyor. Haksız mıyım diyor Nisa Hanım. Birileri tıp tahsilini bırakıp ressam oluyor, bense eğitimli bir ressam olacakken kızağa çekiyorum kendimi. Ressamlığı doktorluktan daha üstün görmesini sanatçı tercihi diye anlayışla karşılıyor Nehir ama kızağa çekilme deyimini nereye iliştireceğini bilemiyor. Nereye koysa yakışmıyor çünkü. Olur mu canım annem diye atılıyor Dila. Sen de kendi çapında ünlü bir ressam değil misin? Yapma Dila. İnsanların bana ünlü ve zengin kocanın desteğiyle adından söz edilen sıradan bir ressam gözüyle baktıklarının farkında değil miyim sanıyorsun? Oysa Frida'nın kocası da ressam. Meksika'nın en ünlü ressamlarından Diego Rivera. ve karısının kendisinden daha iyi resim yaptığını söylüyor her yerde. Bundan mükemmel bir itici güç olabilir mi? Sen de kendine Diego ressam bir koca bulsaydın diye şakaya boğmaya çalışıyor Dila. Nehir ise Nisa Hanım'ın kendini Frida Kahlo ile tehlike sınırlarını zorlayacak derecede özdeşleştirmesini şaşkınlıkla karşılıyor. Nisa'nın bir kadına bunları yazdıracak kocaya şapka çıkarmalıdır demesiyle karşı duvarda iki tablonun arasında asılı panonun üzerindeki yazıyı fark ediyor Nehir. Demek Frida Kahlo'nun kaleminden dökülen incilere de yer vermiş Nisa Hanım. Başlangıç Diego, yapıcı Diego, çocuğum Diego, ressam Diego, babam Diego, oğlum Diego, sevgilim Diego, kocam Diego, dostum Diego, anam Diego, ben Diego, evren Diego. Dila dile geliyor artık. Yere göğe sığdıramadığı karısını aldatan Diego'yu da eklesene oraya. Haklısın diye gülümsüyor Nisa Hanım. Uzun konuşmasının ardından yorulmuş gibi. Karşılıklı ihanetlerle sarsılmış, çarpıklık ve çelişkilerle dolu bir ilişkiyi savunacak değilim. Hem ne demiş Frida? Hayatımda iki kaza geçirdim. Biri üzerimden geçen tramvay, diğeri Diego oldu. Nisa Hanım, geçirdiği gereksiz heyecanın ardından kriz anında neler yaptığını, ne söylediğini hatırlamayan, hastaların mahcup ve uysal haliyle biraz önce açtığı yaraları onarmaya çalışıyor. Savunduğu, bayrak yaptığı insanın bu kez de olumsuz yanlarını ortaya çıkararak dengeyi sağlamak istiyor sanki. Kahlo'nun sanatının rahatsız edici bir yanı olduğunu da söylemeliyim diyor. Kanlı doğumlar, ölümler, cesetler, parçalanmış organlar ama gerekçesi hazır. Duygularını ne hissediyorsa onu resmettiğini söylüyor Frida. Sürrealist olduğunu söyleyenlere kafa tutuyor. Asla rüyalarımı resmetmem diyor. Canlandırdıklarım benim gerçeklerimdir ve o gerçeklerin pek de sağlıklı olmadığını kabul etmeliyiz. Dila annesindeki yumuşamanın farkında. Frida sohbeti bittiyse atölyeye geçelim artık diyor sabırsızlıkla. Nehir'e dönüp ekliyor. Annemin Frida Kahlo'yu göklere çıkardığına bakma. Kendin de göreceksin. Tarzları taban tabana zıttır. Doğru diye onaylıyor Nisa Hanım. Hiç portre çalışmadım bugüne kadar. Hele otoportre. Her baba yiğidin harcı değildir. Frida ile boy ölçüşmeye kalkmak abes. Pablo Picasso bile insan yüzünü onun kadar iyi çizemediğini itiraf etmişken. Yeniden Frida saplantısına dönmeye niyetli değil Dila. Annemin resim konusundaki duayeni olsa olsa Monet'tir diyor Claudio Monet. Abartılı, hatta Nehir'e biraz da sapkın gelen duygu ve düşüncelerin ürünü, küçük bir Frida Kahlo Müzesi denebilecek mekanı terk ederek aradaki camekanlı kapıdan atölyeye geçerlerken hala kendi kendine mırıldanıyor Nisa Sezen. Kimse hakkını yemesin. Tuvalini aynasını tuval niyetine kullanarak yarattığı otoportreleriyle kendini ölümsüzleştirirken sanat aleminin en nadide şaheserlerini sunan kaç tane Frida Kahlo geçti bu dünyadan?